Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. David A. Hoffman'ın Oligarklar. Yeni Rusya'da Servet ve İktidar kitabı, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'da oluşan yeni ekonomik ve siyasi düzeni anlatan bir araştırma kitabıdır. İlk kez 2001 yılında yayımlanan eser. Boris Yeltsin döneminde devlet varlıklarının hızla özelleştirilmesiyle olağanüstü servet kazanan iş insanlarının yükselişini inceler. Hoffman, Moskova büro şefliği deneyimine ve kapsamlı görüşmelere dayanan anlatısında Boris Berezovski, Mikhail Hodorkovski, Vladimir Gusinski, Alexander Smolensky, Yuri Luchkov ve Anatoly Chubais'ın çevresinde gelişen olayları izler. Amaç, yalnızca zengin kişilerin biyografisini vermek değildir. Kitap, zayıflayan devlet kurumları, banka sermayesi, televizyon kanalları, seçim kampanyaları ve büyük şirketlerin birbirini nasıl beslediğini gösterir. Böylece planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçişin neden hukukun üstünlüğünü güçlendirmek yerine belli çevrelerde güç yoğunlaşmasına yol açtığını açıklar. Rusya tarihi, siyaset ve ekonomi kesişiminde okunabilecek ayrıntılı bir incelemedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Sovyet sisteminin çözülüşü, girişim fırsatları ve kurumsal boşluk kitabın temel çıkış noktası. Sovyet düzeninin çözülmesinin sadece siyasi bir değişim olmadığıdır. Devletin fiyatları, üretimi, mülkiyeti ve bilgi akışını uzun süre kontrol ettiği bir sistem kısa sürede gevşeyince kuralların uygulanmasında büyük boşluklar oluşur. Hoffman, geleceğin oligarklarını bu boşlukları herkesten önce fark eden kişiler olarak ele alır. Bazıları Sovyet döneminin son yıllarında kooperatifler, ticaret ağları ve yeni bankalar aracılığıyla sermaye biriktirmeye başlar. Ancak kitap bu yükselişi basit bir girişimcilik başarısı diye sunmaz. Kar elde etme imkanı ile siyasi bağlantılara erişim çoğu zaman birbirinden ayrılmaz hale gelir. Devlet denetiminin zayıf, mahkemelerin kırılgan ve mülkiyet kurallarının belirsiz olduğu bir ortamda bilgiye erken ulaşmak ve karar vericilere yakın olmak olağan piyasa rekabetinden daha belirleyici olabilir. Bu çerçeve, geçiş ekonomilerinde reformların sıralamasının neden önemli olduğunu açıklar. Yeni piyasalar açmak tek başına yeterli değildir. Şeffaf ihale kuralları, bağımsız yargı, mali denetim ve eşit rekabet koşulları kurulmazsa, serbestleşme geniş tabanlı refah yerine ayrıcalıklı servet üretir. Hoffman'ın Rusya örneği, ekonomik dönüşümün aynı zamanda devlet kapasitesi meselesi olduğunu somutlaştırır. İkinci olarak, krediler karşılığı hisseler düzeni ve devlet servetinin el değiştirmesi, Hoffman'ın anlattığı en kritik mekanizmalardan biri. Krediler karşılığı hisseler düzenidir. 1990'ların ortasında mali sıkıntı yaşayan Rus devleti, büyük kamu şirketlerindeki hisse paketlerini teminat göstererek bankalardan kaynak sağlamaya yönelir. Düzenin kağıt üzerindeki amacı devlete kısa vadeli finansman bulmaktır. Fakat ihalelerin tasarımı, katılım koşulları ve siyasi ilişkiler nedeniyle petrol ve metalürji gibi stratejik alanlardaki değerli varlıklar çoğu kez sınırlı rekabet altında. Gerçek potansiyellerinin çok altında fiyatlarla el değiştirir. Kitap bu süreci yalnızca teknik bir özelleştirme programı olarak görmez. Yeltsin'in yeniden seçilme mücadelesiyle bağlantılı bir siyasi pazarlık olarak da değerlendirir. İş çevreleri finansman, medya desteği ve siyasi örgütlenme sağlayabilir, karşılığında devlet varlıklarına ve kararlara daha yakın konuma gelebilir. Bu nedenle mülkiyet devri sermaye birikiminden ayrı düşünülemez. Kitabın güçlü yanı banka, ihale ve seçim arasındaki bağı görünür kılmasıdır. Okur. Özelleştirmenin kendisinin mutlaka sorunlu olmadığını ama sürecin denetlenebilirliği ve rekabeti güvence altına alınmadığında sonuçların meşruiyet kaybına yol açabileceğini görür. Bu tartışma, kamu varlıklarının satışında şeffaflık ve hesap verebilirliğin neden temel korumalar olduğunu açık biçimde ortaya koyar. Üçüncü olarak, 1996 seçimi, televizyon sahipliği ve siyasi etki alışverişi, kitapta 1996 başkanlık seçimi. Oligarkların ekonomik güçlerinin doğrudan siyasi etkiye dönüştüğü başlıca dönemeçlerden biridir. Boris Yeltsin, ekonomik sıkıntılar ve Komünist Parti adayının güçlü konumu karşısında zor bir yarış yürütür. Hoffman, büyük iş çevrelerinin bu kampanyada para, örgütlenme ve özellikle medya erişimi bakımından oynadığı rolü anlatır. Televizyon kanalları ve büyük yayın organları adayların nasıl sunulduğunu, hangi tehditlerin öne çıkarıldığını ve kamuoyunun hangi gündemlerle karşılaştığını etkileyebilecek araçlardır. Vladimir Guzinski'nin medya imparatorluğu ve Boris Berezovski'nin televizyon alanındaki etkisi bu nedenle sadece ticari varlıklar olarak ele alınmaz. Medya sahipliği, siyasi pazarlık gücünün bir parçasıdır. Hoffman'ın vardığı genel sonuç, seçim yapılmasının tek başına dengeli bir demokrasi kurmaya yetmediğidir. Seçmenin bilgiye erişimi, yayıncılığın bağımsızlığı, kampanya finansmanının açıklığı ve devlet imkanlarının tarafsızlığı da önem taşır. Bu bölüm, ekonomi ile siyaset arasındaki ilişkinin karşılıklı olduğunu gösterir. Siyaset, servet birikimini mümkün kılan imtiyazlar yaratabilir. Yoğunlaşmış servet de seçimleri ve politika tercihlerini etkileyebilir, Türkiye dahil. Medya mülkiyetiyle siyasi rekabet tartışmalarını izleyen okurlar için kitap, bu ilişkinin kurumsal sınırlar olmadan ne kadar hızla derinleşebileceğine dair tarihsel bir örnek sunar. Dördüncü olarak, 1998 mali krizi, borç düzeni ve oligarkların kırılganlığı, oligarklar kitabı, büyük servetlerin kalıcı ve sağlam olduğu varsayımını 1998 Rusya mali krizi üzerinden sorgular. 1990'larda bazı bankalar ve holdingler, kısa vadeli borçlanma, devlet tahvilleri, döviz işlemleri ve dış finansmanla hızla büyür. Bu model, ekonomik istikrar sürdüğü ve devlet yükümlülüklerini yerine getirebildiği sürece güçlü görünür. Ancak rubl krizi ve devletin borç ödemelerindeki aksama, bu yapının ne kadar kırılgan olduğunu açığa çıkarır. Alexander Smolensky'nin SBS Agro Bankası'nın çöküşü gibi örnekler, siyasi erişim ve yüksek varlık değerlerinin mali dayanıklılığın yerini tutmadığını gösterir. Hoffman burada kişisel rekabetleri anlatırken daha geniş bir ekonomik dersi de korur. Bankacılık sistemi, şeffaf bilanço, yeterli sermaye, etkili denetim ve güvenilir mevduat koruması olmadan büyürse, riskler toplumun tamamına yayılır. Kriz yalnızca seçkinlerin servetini sarsmaz. Tasarruf sahiplerini, çalışanları ve kamu hizmetleri için kaynak arayan devleti de etkiler. Bu yüzden kitap, özelleştirme ve finansallaşma tartışmasını makroekonomik istikrarla birleştirir. Hızlı büyüme rakamları ya da büyük şirket satın alımları tek başına sağlıklı bir ekonomik düzenin kanıtı değildir. Dayanıklı düzen için borçların niteliği, riskin kimde toplandığı ve kurumların kriz anında nasıl işlediği belirleyicidir. Son olarak, Putin'in yükselişi ve dağınık oligarşik gücün sınırlandırılması, Hoffman'ın anlatısı, 1990'ların sonuna gelindiğinde oligarkların birbirine rakip olduğu, fakat devlet kararlarına olağanüstü ölçüde nüfuz edebildiği bir tablo çizer. Bu ortam, Vladimir Putin'in iktidara yükselişini anlamak için önemlidir. Putin döneminin başlangıcında ortaya çıkan temel değişim, Kremlin ile büyük sermaye arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanmasıdır. Kitap, Putin öncesindeki dağınık ve pazarlığa dayalı güç merkezlerinin daha merkezi bir devlet anlayışıyla karşılaştığını gösterir. Bu, hukukun üstünlüğünün otomatik olarak güçlendiği anlamına gelmez. Aksine, bağımsız medya ve siyasal muhalefet üzerindeki baskılarla birlikte düşünüldüğünde, oligarşik etkinin sınırlandırılması devlet gücünün daha merkezileşmesiyle iç içe geçer. Böylece eser, iki uç arasında basit bir tercih yapmaz. Bir yanda özel servetin seçimleri, medyayı ve kamu varlıklarını etkilediği zayıf devlet düzeni vardır. Diğer yanda ise bu güç odaklarını denetleme iddiasıyla hareket eden. Fakat denetim mekanizmaları yetersizse kendisi de sınırsızlaşabilen merkezi iktidar bulunur. Kitabın güncelliği buradan gelir. Sağlıklı bir siyasi düzen, ne seçilmemiş büyük sermaye gruplarının ne de tek merkezde toplanan yürütme gücünün kuralların üstünde olmasına izin vermelidir. Bağımsız yargı, özgür basın ve hesap verebilir kurumlar her iki riske karşı da temel korumadır. Sonuç olarak oligarklar, Sovyet sonrası Rusya'yı anlamak isteyen tarih, siyaset bilimi, ekonomi ve gazetecilik okurları için özellikle değerli bir çalışmadır. Ayrıca özelleştirme, medya sahipliği, seçim finansmanı ve devlet kapasitesi tartışmalarına ilgi duyan genel okur da kitaptan somut bir çerçeve edinir. Hoffman'ın sunduğu başlıca entelektüel fayda, büyük siyasi dönüşümleri soyut formüllerle değil, karar vericilerin, bankacıların, medya sahiplerinin ve reformcuların birbirine bağlanan eylemleri üzerinden açıklamasıdır. Oker, piyasa reformunun neden sadece fiyatları serbest bırakmak veya şirket satmak olmadığını daha iyi kavrar. Mülkiyet hakları, rekabet, denetim, yargı ve kamusal bilgi düzeni birlikte kurulmadığında, reformun siyasi sonuçları ağır olabilir. Kitap, benzer Rusya incelemelerinden biyografik anlatı ile kurumsal analizi bir araya getirmesiyle ayrılır. Yalnızca Kremlin siyasetine odaklanmaz, yalnızca ekonomi tarihi de yazmaz. Berezovski, Hodorkovski, Gusinski, Smolenski, Lüçkov ve Chubais'in yollarını izleyerek servet ve iktidarın aynı ağ içinde nasıl büyüdüğünü gösterir. Bununla birlikte eser, sıradan Rusların günlük deneyimlerine sınırlı yer verdiği yönünde eleştirilmiştir. Bu sınır bilindiğinde, kitap 1990'lar Rusyası'ndaki elit mücadelesini ve bu mücadelenin bugünkü devlet yapısına bıraktığı mirası anlamak için güçlü, ayrıntılı ve dengeli okunması gereken bir kaynak olarak öne çıkar. Destek olmak isterseniz David Hoffman kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.